Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim. Bu hafta malumunuz Merkez Bankaları haftasıydı.
Evet.
Başka Amerika olmak üzere Türkiye, Japonya, İngiltere, bütün Merkez Bankaları evet. Aslında toplandılar ve hepsinin o kararıyla alakalı beklentiler vardı. Burada en dikkat çeken karar Fed'den geldi. Çoktan beri Fed faizi indirecek mi, bindirecek mi, bekletecek mi? İşte resesyona girdi mi? Eğer resesyona girdiyse faiz indirimi olmayacak, bir müddet daha böyle kalacak gibi bir ifadeler vardı. Ya da tam tersi faiz arttırılacak. Ama sonunda beklenen hadise oldu. 5'ten 4.50'ye indirildi. Ve o nereye yansıdı? Hemen baktığımızda diğer yatırım araçları başta altın olmak üzere hepsinde bir hareketlenme olmaya başladı. Altın uzun zamandan sonra 2600 dolar ons başına, altından bahsediyorum. 2600 doları geçti. Gram altında 2800'lerin sonuna doğru, yani 2900'lere doğru gidiyor. Oralarda arz endam etmeye başladı. Dolayısıyla yani dünya yeniden yatırım araçlarının elden geçtiği, gözden geçtiği bir döneme girdi. Borsalar tabii bundan etkileniyor. Hangisinden başlamak istersiniz? Özellikle Fed'in yapmış olduğu indirim dünyayı nasıl etkileyecek, bizi nasıl etkileyecek diye başlayalım.
Buyurun. Fed'in indirimi uzun zamandan beri beklenen bir şeydi. Yazıp çizen özellikle ekonomistler, tüm dünyadaki özellikle Amerika'daki ekonomistler açısından da bakıldığında sanki %25 baz puan bekleniyor idi. Sonra 50 baz puana çıktı. Bunu da yorumlarken Fed'in faiz artırırken enflasyonun kısa süreceği varsayımıyla geç kaldı. Şimdi de benzer bir şeyle faiz indiriminde de geç kaldığı için 50 baz puanlık bir indirimle başladığı yönünde yaklaşımlar var. Tabii bunların tüm küresel olarak etkileri olan bir olay. Diğer merkez bankaları da Amerikan Merkez Bankası'nı takip edecek, ediyor da. Sebeplerden biri en büyük ekonomi hala onlar. Dolayısıyla dolar özellikle küresel ölçekte ödeme aracı. Dolayısıyla dolar fiyatını etkileyen her şey tüm dünyayı da etkiliyor. Dolayısıyla paranın tekrar bollandığı bir sürecin başladığını söyleyebiliriz belki dünyada. Yani tekrar krediye yani erişim daha da kolaylaşacak ve artacak diyebiliriz.
Henüz o kıvamda değil diye düşünüyorum ben. Çünkü yani evet baktığınızda yani 500 puandan daha doğrusu 5 puandan 4.50'ye indirmiş olması %10'luk bir geriye çekilme, önemli bir geriye çekilme. Yani o büyüklükteki ekonomiler açısından eskiden 50 bas puan arttırıldığı zaman kıyamet kopuyordu. Şimdi 50 bas puan düştü. Evet bir dengeler değişti. Özellikle önümüzdeki dönemde paranın bollaşmasından ziyade o paranın ucuz hale gelmesi, alternatiflere doğru yönelmesi daha bir ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Bizim burada beklentimiz ne? Orası daha az getirili olacağı için belki bize doğru bir kaynak akışı olur beklentimiz var bizim gibi ülkelere. Çünkü bizim özellikle baktığımızda kurların neredeyse sabitlendiği bir ortamda tamam rezervlerimiz artıyor, daha güçlü hale geliyoruz. Swap hariç dahil bütün rezervlerde ciddi artışlar var. Rekorlar da kırılıyor burada. Ama baktığımızda henüz daha Türkiye'ye böyle bir kaynak akışıyla alakalı net bir görüntü yok. Yani haftalık bazda değişiyor. Bakıyorsunuz bir hafta bir canlanma oluyor. Özellikle bunu en yoğun nerede hissediyoruz? Devlet iş borçlanma kağıtlarında ve borsada hissediyoruz. Borsada daha az çünkü borsada daha çok satış olarak geliyor. Fakat sabit getirisi olduğu için devlet iş borçlanma kağıtlarına olan ilgi devam ediyor, gözüküyor. Buradan değerlendirdiğimizde henüz daha böyle Türkiye'ye ciddi bir kaynak akışı başlamadı. Fakat ipuçları itibariyle şunu diyebiliriz. Bugün itibariyle CDS'ler uzun zamandan sonra en düşük seviyesine yani yanlış hatırlamıyorsam 256 gibi bir rakama denk geldi. Dolayısıyla burada bir iyileşme, risk algısında bir toparlama var. Risk algısındaki toparlama önümüzdeki dönemde kaynak akışının başlayabileceğini gösteriyor. Ama hemen dibimizde bir Lübnan, bir Ürdün, bir Mısır, yani İsrail'in alanı genişletme, ateşi çevreye vermekle alakalı tavır ve duruşu da bir gerçeklik olarak duruyor. Ben asıl buradan diyeceğim, yani bütün Amerikan İngiliz gemilerinin Akdeniz'de İsrail'i koruyan bir pozisyonda olduğu ortamda, işte Lübnan'da 3000 tane insanın cebindeki eski o pagerlar ya da işte mesaj iletme cihazlarının çağrı cihazlarının patlatılmasıyla 3000 kişinin yararlanması ve bundan sonraki süreçte de özellikle elektronik cihazlarla alakalı şimdi herkesin bir korkusu başladı. Yani elimdeki cep telefonu patlatabilir özellikle mi? Bilgisayarım patlatılabilir özellikle mi? Televizyonum, buzdolabım, yani aklınıza gelebilecek her şeyin acaba bir köşesine 3 gram 5 gram bir patlayıcı yerleştirildi ve bir gün özellikle bu nesnelerin interneti birbiriyle konuşan cihazları dikkate aldığınızda bir gün buzdolabına mesaj gönderilip patlatılabilir mi? Ya da işte evdeki kullanılan robotların uzaktan hoşumuza gidiyor, işte robotu çalıştırıyoruz, evi temizliyor. Acaba bu robotun içerisinde evi perişan edecek, bizi perişan edecek şeyler var mı korkusu had safhaya çıktı. Yayın öncesinde sizin bir şeyiniz vardı, yani böyle bir korku insanları ne getirir, ülkelere ne getirir? Millileştirir mi? Herkesi tedbir almaya biter? Kötü komşu insanı marifet sahibi, ev sahibi yaparmış. Yani İsrail gibi azgın, yani Siyonizme tavan yaptırmış bir ülkenin insanlara bu anlamda yetenek kazandırır mı? Yoksa bu anlamda alan giderek mi daralır diye ister istemez bir sürü soru geliyor. Deli sorular bunların bir kısmı ama sormuş olayım ben size.
Bu ekonomik karşılığı mutlaka olacak bir konu. Bir kere İsrail Siyonist rejim diyoruz. Tamam. Şunu göz ardı etmememiz lazım. Siyonistler sadece İsrail'de değil, özellikle Batı ülkelerde, her yerde, özellikle bankalar, küresel ölçekteki firmaların, özellikle son zamanlarda sosyal medya da dahil olmak üzere kritik yerlerde. Bu bize ne söylüyor? Şimdi bu akla ziyan bir şey gerçekleşti. Eş zamanlı olarak patlatıldı. Gerçi pilin ısınma süresine bağlı olarak zaman aldı. Bir saat gibi sürdü.
Birileri ısınınca uzaklaştırmışlar o cihazları.
Evet. Bir takım şeyler var. Ancak şu görünüyor. Yine bir haber vardı. Bu Amerika'da üretilen elektrikli meşhur otomobilin belli kamu binalarının otoparklarına alınmaması yönünde bir karar var.
Kim almış bu kararı?
Almanya sanıyorum. Güvenlik arz eden yerlere. Şimdi geldiğimiz bu noktada artık millileşmenin daha da hızlanacağı bir dönemdeyiz. Ben şahsen araba alacak olsam elektrikli bir araba, yerli üretilen araçtan başkasını almam. Çünkü diğerinin nerede ne yapacağı, bir frenine müdahale edilebilir, birçok şey yapılabilir. Diğer aletler de aynı şekilde. Cep telefonlarımız, Türkiye'de üretilen cep telefonları var. Artık bundan sonraki eskidiğinde, değiştirme zamanı geldiğinde yenisini, yeni bir Türkiye'de üretilmiş bir markayı tercih edeceğim. Yazılım, donanım birlikte. Buna rağmen güvende miyiz sorusunu yine sorabilirsiniz. Değil ama ötekine göre yani ne olursa olsun birileri sızar diye düşünüyorsanız o şuna eş değerlidir. Herhangi bir ülke bize füze atabilir. Atabilir mi? Atabilir. O zaman cebimizdeki eş zamanlı
şu görüntüleri
şeyler...
seyrettikten sonra, Lübnan'da olan görüntüleri seyrettikten sonra füzeden daha etkili olduğunu görüyorsun. Yani evet. Direkt adamın, yani alışverişi adamın
şeyi
cebinde patlıyor.
Başka,
bacağını koparıyor.
Yani milli bir ürünü tercih etmeyip başka bir ürünü tercih etmeyle kıyaslıyorum.
Anladım. Ya burada evet, yani şu an gerçekten savunmanın konsepti değişti.
Evet.
Yani savunmanın ve saldırının konsepti değişti. Artık bundan sonraki süreçte herkes biyolojik silahlar beklerken, yani yeni bir pandemi, yeni bir işte büyük bir salgınla, işte dünya nüfusunun o söylenen belli bir oranda azaltılmasının ötesinde şu an başka bir korku. Elektronik cihazlara karşı zaten insanların bir korkusu vardı. Yani eskiden beri, çünkü de var ya, dinleniyor muyuz deyip böyle insanların,
evet,
yani paranoyak bir şekilde işte telefonu ayrı yere koyma, pilini sökme, bilmem ne, bu özellikle bu işlere çok merak sarmış, yani zihninde ruhunu satmış tiplerde çok fazla olan bir şey var. Ama herkes de ister istemez etkileyen bir şeydi.
şu boyutunu da unutmayalım. Ekonomi programı yapıyoruz. Şimdi patlayan cihazlara baktığımız zaman bu cihazların know-how'unu elinde tutanların ürettiği cihazları da değil. İşte know-how bir yerde mesela şeyin el telsizlerinin know-how'u bir Japon firmasına ait. Ama o lisansla know-how'la başka yerde üretilmiş. Yani şirketler açısından da baktığımız zaman şirketler, markalar bundan sonraki süreçte bu tür riskleri düşünerek kendileri uçtan uca üretmeyi hedefleyecekler. Bu da bir ekonomik dönüşüme tekabül Kesinlikle. Edecek. Çünkü düşünün, itibarlı bir markanız var. Bizim de o noktada yani bakıldığı zaman beyaz eşyaydı, diğer benzer konularda gayet iyi markalarımız var. Ve küresel ölçekte ilk 5'e, ilk 10'a giren markalarımız var. Allah korusun bir başka ülkedeki, eğer yapıyorlarsa bilmiyorum, düşünün siz outsource etmişsiniz, ürettiriyorsunuz cihazınızı, sonra o cihazın içerisinde birileri müdahale etmiş, patlayıcı koymuş, bilmem ne olmuş.
Tabii ki şu an bütün cihazlar da yani uzaktan erişimli, özellikle evet. internet erişimi olan, işte dolapta, buzdolabında eksik bir şey varsa onu haber veren, evet. işte ısısını haber veren, olağanüstü bir şey olduğu zaman sizin cep telefonunuzdan bilgilendiren yapılara geçildi. Yani neredeyse birbiriyle konuşmayan yeni hiçbir cihaz kalmadı gibi bir şey. Evet. Hatta alırken de özellikle öyle olsun diye dikkat ediyoruz. Öyle almaya çalışıyoruz. Dediğiniz çok doğru. Yani burada herhangi bir parçanın, yani dışarıdan müdahaleyi mümkün kılacak herhangi bir parçanın birileri tarafından üretiliyor olması, yani bundan sonraki o paranoyayı arttıracak. Bu bir kırılma anı. Nasıl ki biz insansız hava araçlarında yani bir kırılma dönemini yakalayabildi Türkiye. Bunun gibi farklı kırılma zamanları da olacak ama bir taraftan da itibarın çok hızlı kaybedebileceği bir dedikoduyla yani sizin evet. çok güvendiğiniz bir markanızı çöpe çevirebilirler. Yani diyorum ya, biyolojik silahlardan beklerken elektronik dünyasındaki böyle bir gelişimin olması, bu bir anlamda korkuyu beslemek için yapılan bir hareket gibi duruyor. Ama bir taraftan yani bütün insanlığın kendi çapında uyanacağı, yani yakın zamana kadar biliyorsunuz birçok Amerikan uygulamasını ya da Amerikan cihazlarını işte Rusya, Çin kendi bünyesinde kullanmıyordu. İşte az önce söylemiş olduğunuz çok önemli bir bilgi. Yani Almanya'nın Amerikan üretimi bir arabayı işte güvenliği üst seviyede olan yerlere sokmuyor olması. Çünkü biz orada ne bekliyorduk? İşte otonom araçların kamikaze, yani intihar saldırısı düzenleyecek kontrollere geçmesi, işte arabanın, ama burada başka bir boyuta geçti. Yani minnacık bir çağrı cihazının içerisinde kol bacak kopartacak, kafa göz yaracak, oraları sakatlayacak kadar eğer etki oluyorsa kocaman bir arabayı düşünün siz. Evet. Orada neler olmaz. Onun için evet, bu bir kırılma zamanlarından bir tanesi. Aslında bunu tarihe not düşmek lazım. Bundan sonraki süreçte de madem ekonomi programı yapıyoruz, ekonominin bir ayağı da işletme, özellikle girişimciler açısından, yeni teknolojiyi, inovasyonu yakından takip eden girişimciler açısından bir çığırın başladığı bir dönem olabilir bu dönem. Yani o güveni oluşturuyorsanız, evet. az önce sizin kendiliğinizden arabayı yerli alırım, telefonu yerli alacağım, yenileme zamanı geldiğindeki gibi düşünceleriniz, bu sadece sizde kalmayacaktır. Yani çok sayıda insana bir şekilde iletilecektir. Bu da yeni bir kırılma zamanı. Bunu iyi değerlendirmesi gerekiyor insanlarımızın, işletmelerimizin ve devletin.
Evet.
Evet, burada yani bir şeyden, merkez bankalarından politik gelişmelere geçtik. Çünkü en önemli politik gelişmelerden, ya daha doğrusu politik gelişmelerin yansıması, Amerika Merkez Bankası'nın, Fed'in faiz indirimine rağmen mesela buradaki yatırım araçlarından, özellikle zor zamanların en önemli yatırım aracı olan altın olan ilginin artması. Yani o 3000 dolar olur düşüncesi acaba falan denildi. Şimdi artık yavaş yavaş o patikaya girdiği ile alakalı inanç kuvvetlenmeye başladı. Ya yani tabii bunu insanlar yatırım tavsiyesi olarak algılamasınlar lütfen. Çünkü herkes kendini yatırımını kendisi yapsın, ama baktığımızda Nisan ayından itibaren, hatta biraz daha geriye çekecek olursak, Şubat ayından 2038 dolar olan altın şu an 2600 doların üzerinde. Dolayısıyla bu trend zaten %30'luk bir artış anlamına geliyor. Yani daha yıl tamamlanmadan dolar karşısında %30'luk bir prim anlamına geliyor. Bir de Türkiye açısından baktığımızda her ne kadar kur yavaş artsa dahi bir artış da var. %10'luk artış da orada var. Dolayısıyla eklediğinizde %40, %50'ye varan bir altında bir artış var. Bu sadece Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli. Öbür taraftan hep zikrettiğimiz bir mevzu vardı. Dünya özellikle bu potansiyel savaş riskini düşünerek herkes altın rezervlerini arttırmaya, merkez bankaları ve kendilerinin fiziki kullanımına çekmeye başlamışlardı. Bundan sonraki süreçte bu hızlanır mı? Hızlanabilir.
Evet.
Buyurunuz.
Buradan hareketle borsayı da konuşsak. Borsadaki gelişmeler, çünkü Fed'in faiz artışı tüm dünyada da borsaları pozitif yönde etkiledi. Bizi de pozitif yönde etkiledi. Bunu halka arzlarla beraber konuşmak, hatta bugün SPK'nın yeni halka arzlarla ilgili bir açıklaması var. O da bu yani %10'luk küçük yatırımcı ve kurumsal yatırımcı dışında %10'luk bir büyük miktarda alım yapmak isteyenler için ayrılmış bir imkan tanınıyor. Bu halka arzların kolaylaştıran, daha da hızlandıracak bir gelişme diye bakabilir miyiz? Etkileri ne olur?
Şimdi birinci söylediğiniz evet, yani dolardaki faiz indirimi bütün dünya borsalarını olumlu etkiledi dün itibariyle. Bugün o kadar şey değil. O hareket bugün o kadar net değil. Bugün biraz dalgalı seyir var. Bizim borsada da dalgalı seyir var. Vardı. Artıya geçti, eksiye geçti. Yani kendi halinde bir görüntü var. Ama şu bir gerçek. Dünkü şeyi özellikle beklenen bir şeyin 25 bas puan beklenirken 50 bas puan gelmiş olması ve indirim sürecinin başlamış olması borsalar açısından önemli bir avantaj. Zaten baktığımızda tepe noktasına yaklaşık bizim borsamız %10-15 bandında bir geriye çekilmişti. Endeks bazında söylüyorum. Hisse senedi bazında çok daha dramatik geriye çekilişler var. Bundan sonraki sürece baktığımızda özellikle o söylemiş olduğunuz SPK düzenlemesi çok önemli. Çünkü son zamanlarda özellikle yabancıların da beklendiği gibi gelmiyor olması, mevcut halka arzların başarılı olabilmesi için insanlar ya hisse senedi satıyorlar, ya da o halka arzlarla alakalı yani çok böyle hani alıştığımız son dönemdeki alıştığımız işte siz 1000 tane istiyorsunuz, size 7 tane verilen hisselerin artık öyle olmadığını, daha fazla alındığını gösteriyor. Fakat oradaki o eşit dağılımla alakalı bu çokça şikayet konusuydu. Özellikle yani piyasanın normal olduğunda hiç kimsenin elinde büyük miktarda hisse olmadığı için yani en kötü performans %30, %40, %50 tavan tavan giden hisseler vardı. Fakat son dönemde ilgi azalınca özellikle halka arzların başarıyla sonuçlanması konusunda bazı sıkıntıları gördü ki SPK böyle bir düzenleme yaptı. Çünkü uzun vadeli taşıyacağını söyleyen ya da bunu iddia eden yapılar öyle 7 adet, 10 adet ya da işte sınırlı sayıda alacakları hisselerle ilgilenmiyorlar. Dolayısıyla halka arzlara bu anlamda bir kayıtsızlık vardı. İşte bu yeni düzenlemeyle beraber yani halka arz tutarının %10'una kadar birilerine tahsis edilmesi, ama geri kalan kısmında yine eski usuldeki olduğu gibi eşit ya da talebe göre.
Orada 750 milyonluk bir sınır koymuşlar. Onun etkisi de nasıl olur?
Ya o aslında geçmişte de var olan bir şey.
Bu yani 750 milyon üzerine uygulanacak bir şey olarak.
İşte 750 milyon yani küçük halka arzların zaten borsadan yapılması. Yani aracı kurumlara girip de talep toplanması değil. Doğrudan borsadan normal gün içerisinde işlem yapıyormuş gibi talep edilmesiyle alakalı bir düzenleme. Orada miktar biraz yukarı çekildi ama sizin dediğiniz gibi daha büyük halka arzlarda yani eğer hisse senedini halka arz edecek olan kurum kendisinin işte roadshow deniyor ona, çıkıp kendi pazarlamasını yapmışsa, uzun vadeli taşıyacak yatırımcıları ikna etmişse, onların talep ettiği ki %10'la sınırlı taleplerinin karşılanması. Çünkü orada sadece bir tane bir kurum olmayacaktır. Diyelim 5 kurumla anlaştınız. Yani %50'si uzun vadeli taşınacak yere verebilme şansınız çıkar belki bu şeyle. Dolayısıyla yani bu halka arzlardaki bu sıkışmanın önünü alır. Çünkü biliyorsunuz malum haftada maksimum 3 halka arz gibi bir görüntü var. Bazen 2 oluyordu, bazen 3 oluyordu. Son zamanlarda herkeste şu kaygı vardı. Tamam halka arza çıkacağız ama acaba istediğimiz fiyata gelir mi? SPK da bunu düşünerek küçük yatırımcıyı da kollamak için biraz yani iskonto oranlarını biraz yukarıda tutmaya başlamıştı. Yani en azından insanlardan gelen serzenişler o yöndeydi. Şirketin halka arz eden insanlar da ya bizim işte düşündüğümüzden daha aşağıda bir yerde geldi. İskonto olması zaten normaldir. Şimdi bir denge gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü o toplu alım yapmak isteyenler de hisse %30, %40, %50 prim yaptıktan sonra toplama gayreti yerine en baştan işte anlaştıkları fiyatlar üzerinden ya da işte halka arz edilen fiyat üzerinden öyle bir şansı yakalayacaklar gibi bir sonuç çıkıyor ortaya.
Şimdi halka arzlarla ilgilendiğiniz için özellikle sormak isterim. Önümüzdeki dönemde halka arz düşünen firmalara ne önerirsiniz?
Bir kere bir hazırlık süreci var burada. Yani şimdi halka arza bugün niyetlendiğinizde sadece işte 750 milyon 2023 sonu rakamlar itibariyle söylüyorum. 750 milyon ciro işte 1,5 milyar aktif toplamı olunca hemen siz başvurduğunuzda olmuyor. Limit etseniz anonim şirketine dönmeniz gerekiyor. Anonim şirketseniz esas sözleşmenizin SPK mevzuatına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Varsa ötelenmiş ya da yapılmamış genel kurullar onların düzenli hale gelmesi gerekiyor. Yani burada bir hazırlık süreci var. Hazırlık sürecinde yani herkes şunu düşünüyor. Aracı kurumlar hazırlıyor zannediyor. Aracı kurumlardan önce hazırlayan profesyonel ekipler var. Yani bizim de yapmış olduğumuz şeylerden bir tanesi o. Halka arzdan önceki süreçte şirketin organizasyon yapısından web sayfasına yani sermaye piyasası kurulunun düzenlemelerinin o mevzuatın getirdiği, Türkçe Hat Kanunu'nda işin içerisinde o düzenlemelerin getirdiği bütün uygulamaların şirketin yol haritasında, gidişatında, mevcut organizasyonunda, işte ana sözleşmesinde her türlü hazırlıklar yapıldıktan sonra önce kayıtlı sermaye sistemine bir geçiş var. Yani hiçbir firma kayıtlı sermaye sistemine geçmeden yani önceden kayıtlı sermaye sisteminin avantajı nedir? Sermaye artırmak istediğinizde her defasında genel kurulu toplamıyorsunuz. Bir tavan belirliyorsunuz. Onun da mevzuatta yeri var. 5 katı diye şey yapmıyoruz kaynakların. Ödenmiş sermayeyle de bağlantılı olarak. Diyelim siz orada yani 100 milyon lira sermayeniz var. 500 milyona kadar yönetim kurulu kararıyla sermaye arttırmak gibi bir hak elde ediyorsunuz. Ama onun ötesinde onun arka tarafında şöyle bir mekanizma işliyor. Sizin bütün faaliyetleriniz, ana sözleşmeniz başta olmak üzere her şey sermaye piyasası mevzuatına göre yeniden gözden geçiriliyor. Dolayısıyla böyle bir kolaylığı var. Öncelikle kayıtlı sermaye sistemine geçiştir. O sürecin iyi hazırlanması gerekir ki daha sonraki aşamalar kolay geçsin. Bu aşama tamamlandıktan sonra siz kayıtlı sermaye sistemindesiniz. Hangi dönem bilançonuzda halka arz edileceğinizin kararını verip ondan sonra onunla alakalı işte aracı kurum sizin izahnamenizi hazırlayacak, değer tespit raporu hazırlanacak. Bir taraftan hukuki raporlar var, öbür taraftan mali raporlar var. Geniş bir hazırlık süreci var. Ondan sonraki sürece hazırlanacaksınız. Onun için halka arz etmeyi düşünen firmaların öncelikli olarak yani temel özellikleri taşıyor olmanın yanı sıra bizim organizasyonumuz buna ne kadar hazır sorusunun cevabını da kendisine soruyor. Ve bunun da işte uzmanlarıyla beraber yürüyor olmaları icap eder. Yani o saatten sonra zaten her şey kurallı belli. Yani ben finans sistemindeki özellikle yani hem bankacılık sisteminde hem sermaye piyasası sisteminde kurallar çok açık ve net olduğu için hiç öyle kafayı karıştıracak soru yok. Yani kural belli, sizin şartınızın uyup uymadığını karşılaştırıyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini zaten o kurallar çerçevesinde hareket eden işte kendinize bulmuş olduğunuz uzmanlarla beraber hallediyorsunuz.
Bu arada eklemek istediğim birkaç husus var. Türk Ticaret Kanunu, eski Türk Ticaret Kanunu'nda limited şirket ve anonim şirketlerle ilgili ortak sayısıyla ilgili koşullar vardı. Dolayısıyla daha çok insanlar kolaylığı açısından da sayının da iki ortaklığı şartını daha kolay sağladıkları için limited şirket olarak kuruluyor idi. Dolayısıyla eski ticaret kanunu zamanında kurulmuş birçok şirket bugün ciddi o halka arz edilir büyüklüklere gelmiş durumda. Ama hala zihniyette o kaldığı için anonim şirkete geçme konusunda bir engel olarak halka arzı düşünen firmaların önüne engel olarak geliyor. Bu önemli bir husus. Bir diğer husus da bu sizin anlattığınız SPK mevzuatı gereği yapılması gerekenler yanı sıra bir de şirketin bilançosunda, işleyişinde, iş modelinde de yapılması gerekenler ortaya çıkabiliyor. Yani halka arz edilmiş bir firmanın kolayca yapamayacağı şeyler bunlar nedir? Belli varlıkların bilanço dışına çıkarılması veya aynı grubun içerisinde benzer işi yapan veya entegrasyonu mümkün olan şirketlerin birleştirilmesi gibi fırsatlar da var. Mesela söylediğiniz 750 milyonluk ciro ve 1,5 milyarlık aktif büyüklüğünü sağlamayabiliyor. Ama gruba baktığınız zaman birbiriyle uyumlu, entegre firmaları görüyorsunuz.
Bunlar ya da stratejik. Firmanın içerisinde hiç kullanmadığı bir gayrimenkul bir şey var, bir varlık var.
Duruyor orada.
Onun içerisinde durmasının teknik olarak hiçbir faydası yok. Faaliyetleri etkileyen bir hadise değil ama yarın öbür gün halka arz olduğunda onun aktiften çıkarılması, problem olabilecek olan şeylerin ayıklanması, evet, temizlenmesi... Evet. Daha anlaşılır duru hale getirilmesi de bu sürecin içerisinde değerlendirmesi gereken şeyler.
Evet, yani halka arz büyük bir fırsat ancak hafife alınacak bir konu değil. Özellikle bilinçli yapılmamış bir halka arz sonucunda ciddi problemler ortaya çıkabilir. Onu dinleyicilerimize vurgulamış olalım.
Evet, orada yani yatırımcılar açısından baktığınızda yani sıfırdan halka arz edilen bir firmanın çok piyasa dalgalı değilse özellikle fiyat tespit raporunun hazırlanması, o sürecin çetrefil olmaması ve SPK'nın da o konuda yani şöyle bir yaklaşım var. Netice itibariyle firmaya sıfır maliyetli bir kaynak girişi sağlanıyor. Dolayısıyla bu kaynağı sağlayacak olan küçük yatırımcı başta olmak üzere yatırımcıların haklarının korunmasıyla alakalı bir mekanizma işletiyor. Dolayısıyla oradaki yani fiyatların oluşması, en başından itibaren bir firmanın bütün sürecinin biliniyor olması, kendisinin kamuya aydınlatma platformuna göndermiş olduğu bütün duyuruların yakına. Çünkü 25 sene önce açılmış bir şirketin faaliyetten etkileyecek bir bilgilendirme gözden kaçmış olabilir. Halka arzların en büyük avantajı şu, her şey gözünüzün önünde oluyor. Yani halka açılmaya başladığı günden itibaren izahnamenin yayınlandığı, fiyatın tespit edildiği, işte halka arz sürecinin fiilen işlediği dönemine itibaren her aşamayı biliyorsunuz. Fiyat hareketlerini biliyorsunuz. Fiyat hareketlerini etkileyen haberleri ya da gelişmeleri biliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir avantaj var. Yani uzun süre açılmış olan firmaların hepsine hakim olamayabilirsiniz ama yeni halka arz edilmiş firmanın birçok şeyine hakim olma şansını veriyor.
Bu arada bir soru daha sormak isterim. Şimdi bahsettiğiniz bir husus var. Halka arzda bir iskontolu fiyatla çıkılması gereği. Tamam. Ama bu iskontolu fiyatın şey açısından da firma sahibi ve firma açısından da, çünkü firmaya girecek kaynağın rakamı da doğrudan etkiliyor. Yani şeyin sermayedarın haklarının, rüçhan haklarının sınırlandırılması yoluyla bir artış tercih edildiğinde genelde öyle yapılıyor. Dolayısıyla buradaki fiyat tespitinin, tespit raporunun adilliği konusunda ne dersiniz? Şey şapkasıyla da yani aracı kurumlar sanki biraz daha işin prosedürel tarafını bir an evvel halledelim, sıkıntı çıkmasın gibi yaklaşıyor. Bu konuda yani eleştirilere uygulama... eleştirel bakarsak ne dersiniz? Şimdi yani?
Hani demiş ki hangi taraftan bakacağız? Firma sahibi
adillik baktığında... derken onu kastettim. Adil olarak şimdi, bakılırsa.
Yani burada mutlak adalet sağlamak çok zor. Niye çok zor? Çünkü değerlemenin, fiyat tespitiyle alakalı arkada değerlemenin metotları var, yöntemleri var. İşte indirgemiş nakit akımını mı uygulayacaksınız? Favök çarpanını mı kullanacaksınız? Aktifle alakalı bir çarpan mı kullanacaksınız? Yani bir sürü değerleme metodolojisi var ve SPK aracı kurumlar bunların hepsini kullanıyor. Genellikle de böyle ortalama bir şey. Yani 3-4 metodun ortalamasıyla bir fiyat yakalanıyor ve deniyor ki bizim öngördüğümüz fiyat bu. SPK bakıyor ona, evet diyor, ben hesaplama tarzınızı gördüm. Yani hesaplamanızda bir şey yok ama bunun olabilmesi için işte %20 indirim yapın, %15 indirim yapın diyor. Bir rakam da anlaşılıyor. Şimdi genellikle bu anlaşılan rakamlar psikoloji o kadar hızlı değişiyor ki. Halka arz olacak mı acaba, izin verilecek mi acaba sürecinde 500 milyon gelse biz inanılmaz işler yaparız diyen şeyde. Bakıyorsunuz 800, 900, 1 milyar geliyor. Fakat arkasından hisse senedi %100 prim yapınca bu sefer firma sahibi ya da büyük hissedarlar yutkunmaya başlıyor. Bizim şirket ucuza gitti galiba diye. Öbür taraftan baktığınızda özellikle yatırımcılar açısından baktığınızda bir dönemde her halka arz edilen şirket %30, %40, %50 prim yaptığı için zannediliyor ki her şirkette aynı şeyi yaşayacağım. Sonra yani alıyor, prim yapmıyor. Tam tersine aşağı geliyor. Eksiden başlayınca bu sefer küçük yatırımcı acaba kandırıldık, biz bir şeye mi geldik yani, bir hani tabir hoş görsünler, ketenpereye mi geldik? gibi bir yaklaşımla şey. Dolayısıyla burada SPK'nın özellikle yaklaşımını ben yani küçük yatırımcılar lehine buluyorum. Yani bu süreç sadece bir kere halka arz olacak bir mevzu değil. Uzun vadeli baktığınızda hepsinin önemlisi kurumsallaşma anlamında firmalar çok ciddi destek sağlıyor. Kaynağın bu kadar pahalı olduğu ortamda, yani bugün mevduatın bile rekabetten dolayı %70'lere geldiği ortamda faizinin, sizin cebinize maliyetsiz bir kaynağın, işletmenize maliyetsiz bir kaynağın geliyor olması çok ciddi bir avantaj. Dolayısıyla yani adalet dediğiniz şey hisle alakalı bir şey ise onu sağlamak çok kolay değil. Ama yaklaşım tarzı itibariyle baktığınızda bilimsel mi? Evet, bilimsel bir tarz vardı.
Evet, bu arada bizim Merkez Bankası da faize sabit tuttu.
İfadeleri değiştirdi.
Bunu nasıl yorumlamak lazım? Bu arada tüketici güven endeksi de bugün açıklandı. 76.4'ten 78.2 seviyesine geldi. Birlikte değerlendirirseniz Merkez Bankası'nın duruşu ne değişti? Bundan sonraki süreçte de yılbaşından önce bir 5 puanlık, 500 baz puanlık bir indirim gelir mi?
Yılbaşından önce gelebilir. Yani 500 mi olur, 250 mi olur, ama bir tane gelir. Yani onun gelmesinin sebebi de özellikle ekonomi yönetiminin uygulanan politikaların, orta vadeli programın işlediği ile alakalı. Sürekli Mehmet Şimşek'in tıkır tıkır işliyor diye altını çizmiş olduğu mekanizmayı dikkate aldığımızda böyle bir indirim gelecektir. İfadede ne değişti? İfadede daha önceden enflasyondaki gelişmeye paralel olarak işte sıkı duruşumuz devam edecek ifadesi, gerektiğinde etkili para politikası araçlarıyla müdahale edilecektir, kullanılacaktır şeklinde. Aslında öz itibariyle baktığında çok fazla şey değil ama daha net
ya, bir faiz artırımı olmaz mı demek
istedim? Faiz artırımı olmaz ifadesini bu kadar net söylememekle beraber, ama sıkı duruşumuzdan ya daha böyle soyut bir kavram yerine daha somut, yani para politikası araçlarıyla gerektiğinde müdahale, etkin müdahale edilecektir şeklindeki bir ifade herkes tarafından öyle yorumlanmak istendi. Yani şu an faiz artışıyla alakalı bir dönem olsaydı muhtemelen aynı ifadeleri biz faiz artırmakla alakalı herhalde bir niyet beyan ediyorlar şeklinde yorumlardık. Onun için burada niyete baktığımızda özellikle Merkez Bankası'nın hem başkan hem başkan yardımcıların zaman zaman medyadaki açıklamalarından şunu görüyoruz. Artık para politikası araçlarının sonuna kadar kullandık. Ne olur artık maliye politikası araçları, yani vergi, yapısal düzenlemeler, insanların talebini kıracak ya da talep olan ürünlere insanların hak etmedikleri beklentilerle katlanmadıkları maliyetleri insanlardan tahsil etmeye çalışacak yaklaşımların bir şekilde zapturaptı altına alınması. Burada Ticaret Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Maliye Bakanlığı'nın bazı yapacağı şeyler var. Dolayısıyla şu an orası bekleniyor. Orada bir gelişim olursa, yani diğer olumlu gelişmelerin yanındaki mesela Mehmet Şimşek'in en çok ön plana çıkardığı şey özellikle ödemeler dengesiyle alakalı, rezervle alakalı durum. Konuşmanın başında da söyledik. Türkiye bu anlamda yani daha önceki o sıkıntılı halini
bu hafta 9 milyar dolarlık bir artış, 126 milyar dolarlık bir
ya oradaki işte toplam brüt rezervin 150 evet. milyar doların üzerine çıkmış olması, öbür tarafın nette 26 milyar dolara çıkmış olması gibi böyle enteresan gelişmeler var. Dolayısıyla bu gelişmeleri göz ardı etmemek icap eder. Yani herkes dediğim gibi kendi baktığı yerden yani başarısız da bulanlar olabilir, başarılı bulanlar da olabilir. Ben kısmen bazı şeylerde enflasyonu net aşağı çekme, özellikle beklenti enflasyonu kırma noktasında henüz daha istenen seviyede olması dahi diğer hususlarda söylediklerini yerine getirdiklerini düşünüyorum.
Şimdi konut istatistikleri, konut satış istatistikleri açıklandı Ağustos ayı itibariyle. Bu yıl içerisindeki en yüksek artış ve geçen yılın Ağustos ayına göre de bir artış var. Sadece geçen yılın 12. ayında daha yüksek bir artış söz konusu. Rakamı söyleyeyim. Ağustos ayı itibariyle 134.155 tane konut satılmış. Şimdi konut sektörünün ciddi biçimde kriz içerisinde olduğunu, özellikle ipotekli satışların ciddi dip yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla buradaki artışı nasıl yorumlamalıyız? Bir hareketlenme mi başladı acaba? Aynı şekilde yabancılık satışlarına baktığımızda da geçen aya göre bir 100 adetlik bir azalma var. 2350'den 2257'ye gerilemiş durumda. Yine Rusya Federasyonu, İran takip ediyor. Ama burada asıl husus konut sektöründe durum nedir? Nereye doğru gider? Bir de önümüz kış. Gerçi Eylül-Ekim ayları da konutların normal, her şeyin normal olduğu süreçte yine Nisan-Mayıs ayları konut satışlarının arttığı aylardı dönemsel olarak baktığımızda. Bu önümüzdeki içinde bulunduğumuz ay ve Ekim ayı da daha iyi geçebilir mi? Bir hareket görüyor musunuz?
Şimdi geriye yönelik baktığımızda özellikle otomotiv ve konuttaki, yani banka desteği olmadığı halde satışlarda yani böyle rekorlara varan şeylerin oluyor olması herkesin şaşırdığı bir nokta. Özellikle yani insanlar şöyle diyorlar. Yani madem sıkıntı var, bir durağanlığa girdik, sıkıntılı bir döneme girdik.
Bunlar
niye bu
kim
kadar
alıyor?
Niye bu kadar araba satılıyor? Niye bu kadar ev el değiştiriyor şeklinde. Dolayısıyla şimdi oradan baktığında, hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, oradan bakıldığında öyle görünüyor. Ama öbür taraftan da baktığımızda ihracatçıların fiyat tutturamaması, maliyetlerin artması, başta tekstil ve inşaat olmak üzere belli alanlarda firmaların geçmişten gelen rahatlıkların, kaynağa ulaşma noktasındaki rahatlıkların ve satışlardaki banka desteğinin olmuyor olmasından dolayı ciddi sıkıntı var. Tekstil sektöründe işte bütün üreticiler, büyük üreticiler neredeyse yurt dışına taşıyorlar üretimlerini. Burada onlara bağlı olarak üretim yapanlar bu anlamda çok rahat değiller. Yani böyle binlerce işçinin çalıştığı yapılar, bakıyorsunuz ana marka artık oradan satın almayacağını söyleyip, yani işte Mısır'dan, işte Bangladeş'ten, Vietnam'dan, Tayvan'dan nereden getirecekse oradan getireceğini söyleyip buradaki üreticileri sıkıntıya soktukları bir dönem yaşıyoruz. Şimdi oradan da baktığında bir daralma var. Ben Eylül-Ekim'de devam eder mi? Bu talep o konuda çok emin olmamakla beraber, ama şunu biliyorum. Finans sektörü destek vermediği sürece, yani bu sadece Türkiye'de değil. Yani şeyde, Amerika'da da aynı şey oldu. Mesela bu faiz indirimiyle alakalı Amerika ekonomisiyle alakalı yorum yapan Fitch'in, yani daha fazla indirim yapılmazsa konut sektöründe çok ciddi sıkıntı yaşanır diye Amerika için uyarıyor. Şimdi Amerika şu anki faiz oranı kaç? 4.50. Bizdeki faiz oranı kaç? Politika faiz oranı 50. Bunun bireylere yansıması ne? 60-70. Şimdi bizdeki konut sektörünün hareket edebilmesi için her halükarda finansman maliyetlerinin çok daha aşağılara gelmesi lazım. Bankacılık zamanınızdan hatırlayın. İnsanlara şunu söylerdik. Yani aylık %1.5'u geçiyorsa konut finansmanı konusunda oturup düşünmekte fayda var. Ama bu ne zaman için geçerli? Enflasyonun makul olduğu seviyelerde. Şu an enflasyon baz etkisiyle 50'ler seviyesinde, ama önümüzdeki dönemde işte bir 40'ları görürüz. Yani 40'lı rakamları görür. Ondan sonra tekrar normal seyrinde gidilir gibi gözüküyor. Zaten yıl sonunda orta vadeli programda biliyorsunuz 41.50 olarak belirlendi. Dolayısıyla yani çok kolay değildi. Sizin sorduğunuz soru, tek kelimeyle şunu söyleyeyim. Böyle önümüzdeki dönemde konut satışları artacak iddiası bana biraz fazla iddialı geliyor.
Evet.
Onu sağlayacak çünkü bir finans desteği yok.
Yani bu kış dönemi biraz daha beklemeyle mi geçer?
Şimdi üretim tarafında yani özellikle şuna bakmak lazım. Yani şu an çevremizde kentsel dönüşüm bazı üretimler oluyor. Orada müteahhitlerle toprak sahipleri arasında çok ciddi kavgalar var. Yani çünkü netice itibariyle müteahhit orada kendi elinde kalanı bir an önce nakde çevirip onunla inşaat yapmaya çalışıyor. Ve genellikle burada da bir nakit akışı ile alakalı hatalar yapılıyor. Yani çünkü olmayan öz kaynaklarıyla büyük işler yapmaya çalışıyor. Özellikle böyle semt müteahhitleri için söylüyorum bunu. Bu da birçok problemi getiriyor. Bakıyorsunuz inşaat tamamlanmış gibi duruyor ama kimse taşınmamış. Ya iskanı alamamış, ciddi bir eksik var. Ya toprak sahibinin beklediğiyle müteahhitin verdiği arasında ciddi bir çelişki var. Bu sıkıntılar yaşanıyor ve bu sıkıntıyı kısa sürede çözecek bir mekanizma da yok. Yani mahkemeye taşısanız 3 seneden 5 seneden önce sonuçlanmıyor. Dolayısıyla orada da bir mağduriyet var. Onun da bir şekilde çözümleniyor olması lazım. Belediyelerin burada çok aktif olarak devreye girmesi lazım.
Bu söylediğiniz ülkemizin yapısal problemi diyebilir miyiz?
Kesinlikle diyebiliriz. Yani burada belediyelerin meseleyi çözmek yerine, insanların konuta ihtiyacı var. Ama bir taraftan da işte müteahhit vakti zamanında düzgün adım atmadığı için onunla alakalı işte inşaat tamamlansın diye alınmış teminatlar var. Hatta bütün şeylerin satılmaması noktasındaki sınırlamalara rağmen ama insanlar işte noter senediyle bilmem neyle satıyorlar. Dolayısıyla toprak, yani kentsel dönüşüm için söylüyorum, toprak sahibiyle müteahhit baş başa kalıyor. Müteahhit zaten bir firma. Firmayı tasfiye ettiği zaman geriye hiçbir şey kalmıyor. Siz bakıyorsunuz arkasından. Tamamlanmış evet. Bir inşaatınızda.
Yani genelde müteahhitlik firmalarında aktifinde değer arz eden bir şey olmuyor.
Hiçbir şey yok. Yani onlar yani çok büyüklerde bile yani gördük işte yani en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi. Yakın vadede Türkiye'de Müteahhitler Birliği başkanlığı yapmış bir müteahhitlik firmasının televizyona çıkıp konutlardaki önümüzdeki dönemde açıklama yaptığını 2 gün sonra konkordat ilan ediyor. Şimdi böyle bir ortamda yani özellikle bu konuda karar almak isteyen insanların ciddi soru işaretleri var. Bunu nasıl çözüleceğiyle alakalı yani her şeyi devlet çözsün desen devlet hangisine yetişsin diyorsun. İşin içerisine işte şu adalet mekanizmasının hızlanması giriyor. İnşallah o günlerde bir gün görürüz.
İnşallah.
Bitti mi diyorsunuz?
Evet, vaktimiz doldu.
Bir sürü şey söyleyecektik daha ondan hiçbir tane söyleyemedik. Başka zaman mı diyorsunuz?
Yapacak bir şey yok.
Sanki ben biraz çok konuştum gibi. Neyse, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Dinimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.